11. ayrım.
6. bölüm. 26 Aralık Perşembe. Mikhail Blomqvist'in koyduğu 30 dakikalık zaman sınırı çoktan aşılmış, saat 4.30'u bulmuştu. Artık ikindi treninin adı bile edilemezdi ama 8.30'da kalkan akşam trenine hala yetişebilirdi. Mikhail pencerenin önüne dikildi, ensesini ovuşturarak köprünün öteki tarafındaki kilisenin aydınlatılmış cephesine baktı. Henrik Wanger ona yerel ve ulusal gazetelerde çıkan haberlerle makale kupürlerini biriktirdiği bir dosya götürmüştü. Görünüşe bakılırsa Harriet Wanger, tanınmış bir sanayici ailenin iz bırakmadan kaybolan kızları, basının çok ilgisini çekmişti. Ama ne bir ceset bulunmuş ne de tahkikat yapanlar kızın bir cinayete kurban gittiğine dair bir kanıta ulaşmışlardı. Söz konusu kayıp ülkenin en önde gelen sanayici ailesinin kızı da olsa, Harriet Wanger davası 36 yıldan daha fazla bir zamandır rafa kaldırılmıştı. 60'lı yılların sonlarında yayınlanan gazetelerdeki genel kanı, kızın boğulduğu ve cesedinin denizde kaybolduğu yönündeydi. Her ailenin başına gelebilecek bir trajediydi. Blomqvist, yaşlı adamın anlattığı öyküden etkilenmiş ama yaşlı adam tuvalete gitmek için ara verdiğinde tekrar o şüpheci haline dönmüştü. Öyküsünü henüz bitirmemiş olan yaşlı adama sonuna kadar dinleme sözü vermişti. ''Sana göre kıza ne oldu?'' diye sordu odaya dönen Henrik Wanger'e. Normalde bu odada sürekli kalan yaklaşık 25 kişi var ama olayın olduğu gün aile toplantısı nedeniyle 60 kişi vardı. Bunlardan 20 ya da 25'i şu ya da bu şekilde olayın dışında tutulabilir. Ben geri kalanlardan birinin ve büyük ihtimal aileden birinin Harriet'i öldürüp cesedini gömdüğünü düşünüyorum. Bir düzine itirazım var. Benim vaktim var. Eğer biri onun cesedini gömmüş olsaydı anlattığın türden bir aramada bulunması gerekirdi. Aslında arama faaliyeti benim anlattığımdan çok daha kapsamlıydı. Harriet'in bir cinayete kurban gittiğini düşünmeye başladığımda cesedinin nasıl kaybedilmiş olacağına dair ihtimalleri gözden geçirdim. Şimdi anlatacağım şeyi ispat edemem ama hiç değilse mantık sınırları içinde. Tamam, anlatın. Harriet saat 15 civarında kayboldu. 14.55 civarında köprüye doğru koşan papaz Otto Falk onu gördü. Yaklaşık aynı saatte yerel gazetenin foto muhabiri olay yerine geldi ve bir saat boyunca fotoğraflar çekti. Biz polis de diyebiliriz. Bu fotoğrafları inceledik. Harriet hiçbirinde yoktu. Bununla birlikte köyün diğer sakinleri çok küçük çocukların dışında hiç değilse bir fotoğraf karesinde vardı. Henrik Wanger yeni bir fotoğraf albümü alıp Mikael'in önüne koydu. Bunlar o gün çekilen fotoğraflar. İlk fotoğraf Hedestad'ın merkezinde, Çocuklar Bayramı'nda yapılan geçit töreninde çekilmiş. Bu da geçit töreninden yaklaşık 13.15'te çekilmiş. Bu karede Harriet'i görebiliyorsunuz. Bir binanın üst katlarından birinden çekildiği belli olan fotoğraf, geçit töreninin yapıldığı caddeyi gösteriyordu. Üzerinde palyaçoların ve mayolu kızların dans ettiği kamyon geçerken çekilmişti. Kaldırımlar izleyicilerle doluydu. Harriet Wanger kalabalığın içinde birini işaret etti. Bu Harriet. Kaybolmadan yaklaşık 2 saat önce birkaç okul arkadaşıyla birlikte şehre inmişti. Bu onun son resmi ama ilginç bir fotoğraf daha var. Harriet Wanger albümün sayfalarını çevirdi. Albümde köprüdeki felaketten çekilmiş yaklaşık 180 fotoğraf vardı. 6 rulo. Öyküyü dinledikten sonra birdenbire bütün bu siyah beyaz resimlerle karşılaşmak Mikhail'i zorlamıştı. Fotoğrafları çeken kişi olay sırasında ortaya çıkan karmaşayı iyi yansıtmıştı. Fotoğrafların çoğu devredilen mazot tankerinin etrafındaki çalışmalarla ilgiliydi. Mikhail, mazota bulanmış Henrik Wanger'i ayırt etmekte güçlük çekmedi. Henrik o zamanlar 45'indeydi. Bu kardeşim Harold. Henrik Wanger'in kardeşim dediği ceketli adam, Arasso'nun sıkıştığı arabaya doğru eğilmiş bir şeyi işaret ediyordu. Kardeşim Harold çok müşkül bir adam ama onu şüpheliler listesinden düşebiliriz. Ayakkabılarını değiştirmek için çiftliğe gitmek zorunda kaldığı kısa anın dışında hep köprüdeydi. Herrick Wanger sayfaları çevirmeye devam etti. Mazot tankına odaklanmış fotoğraflardan Arasso'nun hurdaya dönen arabasına, oradan kıyıda toplanmış meraklılara, geniş açıdan çekilmiş olanlardan, yakın plandan çekilmiş olanlara, fotoğraftan fotoğrafa geçiyordu. "Bu çok ilginç bir fotoğraf," dedi Wanger. "Çıkartabildiğimiz kadarıyla 15.40 ya da 15.45'te çekilmiş. Yani Harriet papazla karşılaşmadan yaklaşık 45 dakika önce. Bizim eve bak, ikinci katın ortasındaki pencereye. Bu Harriet'in odası. Bir önceki resimde pencere kapalıydı ama bu fotoğrafta açık. Yani Harriet'in odasında o saatte biri vardı," dedi Mikael. "Çok kişiye sordum, bunun kim olduğunu bulamadık. Bu da pencereyi ya Harriet'in açtığını, yani o saatte henüz hayatta olduğunu, ya da birilerinin sana yalan söylediğini gösterir. Ama bir katil niçin onun odasına girip de pencereyi açsın? Ya da birileri niçin yalan söylesin?" Harriet Wanger başını iki yana salladı. Bunun bir cevabı yoktu. "Harriet saat 15'te ya da biraz sonrasında kayboldu. Bu resimler o saatlerde kimin nerede bulunduğuna dair bir parça fikir veriyor. İşte bu nedenle bir kısım insanları şüpheliler listesinin dışında tutuyorum. Bir takım insanları da aynı nedenle o saatlerde fotoğraflarda olmadıkları için şüpheliler listesine kaydediyorum. Ama niçin ortada bir ceset yok? Bu soruyu ortada bıraktın. Doğal olarak bana mantıklı bir cevap verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Basit bir hokkabazlık numarasıyla kaybedilemeyeceğine göre. Buna dair çok gerçekçi birkaç yorum var. Katil saat 15 civarında harekete geçti. Kadın ya da erkek, her kimse bu cinayeti herhangi bir aletle işlemedi. Öyle olsa kan izine rastlardık. Bana göre Harriet boğularak öldürüldü. Cinayet burada, bahçe duvarlarının gerisinde işlendi. Fotoğraflarda görünmeyen, binanın gözlerden uzak kanadında. Papazın evinden buraya kestirme bir patika var. Harriet en son bu patikada görüldü. Bugün orada küçük bir çiçek tarhı ve çimenlik var ama 60'lı yıllarda arabaların park ettiği çakıllık bir yerdi. Katilin yalnızca arabasının bagajını açıp Harriet'in cesedini içine atması yeterdi. Harriet'i aramaya başladığımız o gün cinayet ihtimali hiçbirimizin aklında yoktu. Arama faaliyetlerini kıyı şeridinde, evlerde ve köye en yakın ormanlık alanlarda sürdürüyorduk. Yani araba bagajlarını kontrol etmediniz. Ve ertesi günün akşamı köprü açıldığında katil arabasının bagajına koyduğu cesetle köprüden geçti. Cesedi başka bir yere gömdü. Mikael başını salladı. Arama ekibinin burnunun önünden. Eğer böyleyse çok soğukkanlı bir katille karşı karşıyayız demektir. Harriet Wanger acı acı güldü. Tam da şimdi Wanger ailesinin birçok üyesini tarif ettin. Akşam saat 6'ya kadar tartıştılar. Anna kuş üzümü jöleli kızarmış tavşanla haşlanmış patates servisi yaptı. Harriet Wanger yemeğin yanına bir şişe kırmızı şarap açtı. Mikael son trene hala yetişebilirdi. Artık toparlama zamanı geldi diye düşündü. "İtiraf etmeliyim ki etkileyici bir öyküydü ama bunları bana niçin anlattığını hala anlayabilmiş değilim." "Nedenini daha önceden söyledim. Yeğenimi öldüren soysuz katilin peşindeyim. Senden yardım istiyorum." "Nasıl?" Harriet Wanger elindeki çatal ve bıçağı bıraktı. "Mikael, neredeyse 37 yıldır Harriet'e ne olduğunu düşünmekten perişan oldum. Bütün bu yıllar boyunca boş zamanlarından çok daha fazlasını onu bulmaya harcadım." Sustu, gözlüğünü aldı. Gözlerini merceklerden birinin üzerine dikti. Sanki görünmez bir lekeyi arar gibiydi. Sonra bakışlarını Mikael'in üzerine çevirdi. "Eğer dürüst konuşmak gerekirse şirketin yönetimini Harriet kaybolduğu için bıraktım. Yakınımda bir katil olduğunu biliyordum. Gerçeği aramak benim için ağır bir yüke dönüşmüştü. Daha kötüsü bu yük zamanla hafiflemedi, tersine ağırlaştı. 70'li yıllarda her şeyi bırakma isteğine kapıldım. İşte tam o anda Martin yönetime adım attı. Gittikçe daha fazla benim görevlerimi üstlenmeye başladı. Hala yönetim kurulundayım ama 50 yaşıma bastıktan sonra hiçbir şey yapmadım. Son 36 yıldır Harriet'i düşünmediğim bir günüm bile geçmedi. Belki de bunun bir saplantı olduğunu düşünüyorsundur. En azından akrabalarımın çoğu böyle düşünüyor. Göründüğü kadarıyla da öyle. Korkunç bir olay. Daha da fazla. Benim hayatımı mahvetti. Zamanla bu gerçeği daha açık görmeye başladım. Kendini iyi tanır mısın? Sanırım. Ben de tanırım. Olup bitenleri unutamam. Zamanla motivasyonum değişti. İlk başlarda beni bu çabaya iten şey belki de acıydı. Hiç değilse cesedini bulup cenaze töreni yapmak istiyordum. Ne değişti? Artık daha çok o kanlı katili bulmak istiyorum. Ama ne tuhaftır ki bu arayış beni yutan bir hobiye dönüştü. Yaşlandıkça daha çok böyle oldu. Hobi? Evet, bu sözcüğü bilerek seçtim. Polis araştırması FOS çıktığında araştırmalara ben devam ettim. Sistematik, bilimsel bir yol izlemeye çalıştım. Toplayabileceğim bütün bilgileri topladım. Bütün bu fotoğrafları, polis raporlarını, o gün alınan ifadeleri, yani neredeyse yarı yaşamımı bu bir günün bilgilerini toplamaya adadım. 33 yıl geçmiş, katilin de ölmüş olabileceğini hesaba katıyorsundur herhalde. Hiç sanmam. Mikail bu kararlı ifade karşısında şaşırdı. Hadi yemeğimizi bitirelim. Konuya sonra döneriz. Öykümün tamamlanması için yalnızca bir ayrıntı kaldı. Çok şaşırtıcı bir ayrıntı. Lisbeth Salander otomatik vitesli Corolla'nı Sandy Berk tren istasyonunun önüne park etti. Bu Toyota'yı Milton Security'nin araba parkından ödünç almıştı. Aslına bakılırsa bundan hiç kimsenin haberi yoktu ama Armanski, Milton'un arabalarını kullanamayacağına dair bir şey de söylememişti. Er ya da geç kendime ait bir arabam olmalı diye düşündü Salander. Arabası yoktu ama yazları kullandığı bir motosikleti vardı. İkinci el bir Kawasaki 125. Kışları bodrum katındaki bisiklet odasına koyuyordu. Huck Clinton sokağına girdi, tam saat 6'da bir binanın kapıcı zilini çaldı. Birkaç saniye sonra kapı otomatik olarak açıldı. İki kat yukarıya çıktı, üzerinde Svensson yazan kapı zilini çaldı. Svensson'un kim olduğu ya da daha önce bu dairede böyle birinin gerçekten yaşayıp yaşamadığına dair hiçbir fikri yoktu. Merhaba Plake, dedi kapıyı açan oğlana. Wasp, ancak işin düştüğünde beni ziyarete gelirsin. Lisbeth Salander'den 3 yaş daha büyük olan Plake, 1.89 boyunda, 152 kilo ağırlığındaydı. 1.54 boyunda ve 42 kilo ağırlığında olan Lisbeth, kendini onun yanında cüce gibi hissederdi. Daire her zamanki gibi karanlıktı. Plake'nin çalışma odası olarak da kullandığı yatak odasından hole süzülen ışığın dışında hiçbir ışık yoktu. İçeride küflü, boğucu bir koku vardı. Plake, bir kez olsun yıkanmaya ne dersin? Burası ahır gibi kokuyor. Eğer bir gün dışarı çıkacak olursan sana sabun denilen bir şeyi tavsiye edebilirim. Dükkanlarda satılır. Dudaklarında solgun bir gülümseme beliren Plake, Salander'e mutfağa gelmesini işaret etti. Lambaları yakmadan mutfak masasının başına oturdu. Mutfak, sokak lambasından gelen ışıkla aydınlanıyordu. Ben de öyle aman aman temiz değilim ama eğer eski bir un torbasından ölmüş solucan kokusu geliyorsa ağzını kapatıp çöpe atıyorum. Benim malulen emekli olduğumu unutma dedi Plake. Sosyal özürlüyüm. Bunun için devlet sana bir ev verip arkasından da seni unuttu ya, komşularını şikayet edeceğinden ve sosyal büronun bir müfettiş göndereceğinden hiç mi korkmuyorsun? Belki de seni akıl hastanesine kapatırlar. Bana bir şey getirdin mi? Lisbeth Salander ceketin cebinden 5.000 kron çıkarttı. Ancak bu kadar biriktirebildim. Bunlar benim paralarım, harcama olarak düşemem. Ne istiyorsun? 2 ay önce bahsettiğin o elektronik manşeti hallettin mi? Plake gülümseyerek masanın üzerine bir kutu koydu. Nasıl kullanılıyor? Plake'nin anlattıklarını bir saat boyunca dikkatle dinleyen Salander manşetleri test etti. Plake, belki sosyal özürlüydü ama bir dahi olduğu tartışılmazdı. Henrik Wanger durdu. Mikail'in dikkatini çekene kadar bekledi. Mikail kol saatine baktı. Çok şaşırtıcı bir detaydan bahsetmiştin dedi. Henrik Fanger başını salladı. Benim doğum günüm 1 Kasım. Harriet 8 yaşındayken bana bir doğum günü hediyesi vermişti, bir tablo. Basit bir çerçevenin içinde camlanmış kuru bir çiçek. Henrik Fanger masanın arkasına geçip duvarda asılı olan ilk çiçeği işaret etti. Çam çiçeği. Çerçevesi amatörce sallapati monte edilmişti. Bu bana verdiği ilk tabloydu. 1958'de aldım. İkinci tabloyu işaret etti. 1959 düğün çiçeği. 1960 papatya. Bunu bir gelenek haline getirmişti. Yazları içine kurutulmuş çiçek koyduğu bir tablo hazırlar, doğum günlerimde bana hediye ederdi. Onları her zaman bu duvara asardım. 1966'da kaybolduğunda bu gelenek bozulmuştu. Henrik Fanger sustu ve sıra sıra dizilmiş tabloları işaret etti. Mikail ürperdi. Bütün bir duvar kurutulmuş çiçek tablolarıyla doluydu. 1967'de o kaybolduktan bir yıl sonra doğum günümde bu çiçeği aldım. Menekşe. Bunu nasıl aldın? Diye sordu Mikail kısık bir sesle. Bir hediye kağıdına sarılmış, pamuklu zarfa koyulup postalanmıştı Stockholm'den. Ne gönderinin adı ne de bir mesaj. Yani demek istiyorsun ki, diye ellerini açtı Mikail. Tam da öyle. Her lanet doğum günümde. Ne hissettiğimi anlıyor musun? Bu bana yönelmiş bir şey. Katil bana işkence etmek istiyor. Bunun böyle olabileceğini düşünmek beni perişan ediyor. Harriet'in bana acı çektirmek için ortadan kaldırıldığını düşünmek. Harriet'e özel bir düşkünlüğüm olduğu, onu kendi kızım gibi gördüğüm bir sır değildi. Benim ne yapmamı istiyorsun diye sordu Mikail keskin bir tonla. Lisbeth Salander, Corolla'yı Melton Security'nin garajına park ettikten sonra önce büroların olduğu kata çıkıp tuvalete gitmeye karar verdi. Garajdan yukarı çıkan asansör kapısını kendi kod anahtarıyla açtı. Güvenliğin olduğu ikinci kattaki ana giriş kapısından geçmemek için üçüncü kata çıktı. Tuvaletten sonra kahve makinesinden bir bardak kahve aldı. Bu makineyi Armanski, Lisbeth'in sırf ondan beklendiği için asla kahve yapmayacağına emin olduktan sonra almıştı. Sonra çalışma odasına geçti. Deri ceketini çıkartıp bir sandalyenin üzerine astı. Odası 6 metrekare cam bir bölmeden ibaretti. Odada bir masa, eski model bir PC, bir sandalye, çöp kovası, telefon ve bir de kitaplık vardı. Kitaplıkta telefon katalogları, 3 tane de boş dosya duruyordu. Masanın çekmecelerinde kullanılmış birkaç kurşun kalem, ataşlar ve not defteri vardı. Penceredeki saksı çiçeğinin yaprakları solmuştu. Lisbeth Salander sanki ilk defa görüyormuş gibi düşünceli bir ifadeyle çiçeği inceledi. Bir süre sonra kararlı bir hareketle çiçeği alıp çöp kovasına attı. Salander'in büroda pek işi olmaz. Senede en çok 6 ya da 7 defa uğrardı. Bu da genellikle bir raporu teslim etmeden önce kontrol etmek için olurdu. Dragan Armanski onun kendisine ait bir odası olması gerektiğini düşünmüştü. Ona göre her ne kadar serbest çalışsa da bir odasının olması Salander'in kendini şirketin bir parçası olarak görmesini sağlayacaktı. Salander ise Armanski'nin bu davranışının gerisinde onu kontrol altında tutmak isteği olduğundan şüpheleniyordu.
Daha önce ona meslektaşlarıyla paylaşacağı umuduyla koridorun en sonunda daha büyük bir oda verilmişti. Ama Salander o odaya asla adım atmadığından Armanski koridorun diğer ucundaki bu odaya taşınmasına müsaade etmişti.
Lisbeth Salander, plakiden aldığı manşetleri çıkardı, masaya koydu ve alt dudağını ısırarak düşünmeye başladı. Saat 23'ü biraz geçiyordu. Katta yalnız başınaydı. Birdenbire kendini çok bitkin hissetti. Bir süre sonra kalktı, koridorun sonlarındaki Armanski'nin odasına gitti. Kapısı kilitliydi. Etrafını kolaçan etti. Aslına bakılırsa Noel'in ikinci günü bu saatlerde koridorda birinin belirmesi pek olası değildi. Kapıyı birkaç yıl önce gizlice kopya ettirdiği şirketin ana anahtarıyla açtı. Armanski'nin odası, bir yazı masası, ziyaretçi koltukları ve bir köşede 8 kişilik toplantı masasının olduğu geniş bir odaydı. Düzenli ve temizdi. Bu odayı uzun zamandır incelememişti ama şimdi ellerindeydi. Bir saat kadar Armanski'nin çalışma masasına oturdu. Masadaki kağıtları karıştırdı, bir şirkette yürütülen casus avını, bir hırsız çetesinin kasıp kavurduğu şirkete undercover, parantez içinde el altından, kimlerin yerleştirildiğini ve eski kocasının çocuğunu kaçırmasından korkan bir kadının sorununu çözmek için ne tür gizli önlemler alındığını okuyup bilgilerini tazeledi. En sonunda bütün kağıtları daha önce nasıllarsa öyle yerleştirdi. Odadan çıkıp kapıyı kilitledi. Asansörle tekrar garaja indi ve evine yollandı. O gün yapmış olduğu şeylerden hoşnut olmuştu. Çalışma masasının başına oturan Henrik Wanger, bütün itirazlarını karşılamaya hazır olduğunu ifade eden gözlerle Mikael'e baktı ve ''Bir gün gerçeği ortaya çıkartabilecek miyiz bilemiyorum ama mezarı boylamadan önce son bir deneme daha yapmak istiyorum.'' dedi. ''Kısaca senden istediğim bu, bütün kanıtları gözden geçirme.'' ''Ama bu akıl kârı değil.'' dedi Mikael. ''Niçin akıl kârı değil ki?'' ''Seni yeterince dinledim.'' ''Henrik, acını anlıyorum ama ben de sana karşı dürüst olacağım. Benden istediğin şey benim vakit, senin de para kaybetmenden başka bir işe yaramaz. Cinayet masası polislerinin ve bu tür işlerde uzmanlaşmış bir sürü insanın çok büyük imkanlarla yıllardır çözemedikleri bir olayı bir sihir yaparak çözmemi istiyorsun. 40 yıl önce işlenmiş bir cinayetin faillerini ortaya çıkartmamı, bunu nasıl yapabilirim?'' ''Alacağın ücreti henüz tartışmadık,'' dedi Henrik Wanger. ''Gerek yok. Eğer hayır diyorsan seni zorlayamam ama teklifimi bir dinle. Dirk Frode ile bir sözleşme hazırladık bile. Ayrıntıları tartışabiliriz ama çok basit bir sözleşme. Yalnızca senin imzan eksik.'' ''Henrik, bu çok anlamsız. Ben bu gizemi çözemem.'' ''Sözleşmeye göre çözmen de gerekmiyor. Senden yalnızca yapabileceğinin en iyisini yapmanı istiyorum. Eğer başaramazsan Tanrı, ya da Tanrı'ya inanmıyorsan kader istemiyor demektir.'' Mikael iç çekti, gittikçe daha çok huzursuzlaşıyor, Hedebi'den hemen ayrılmak istiyordu ama yine de boyun eğdi. ''Tamam, anlat o zaman.'' Bir yıl boyunca Hedebi'de kalıp çalışmanı, Harriet'in kaybolmasıyla ilgili bütün belgeleri satır satır incelemeni istiyorum. Her şeyi yeni bir bakış açısıyla gözden geçirmeni, tıpkı bir araştırmacı gazetecinin yapacağı gibi bütün eski kararları sorgulamanı istiyorum. Benim, polisin ve diğer araştırmacıların gözden kaçırdığı şeyleri bulmanı. Yani kariyerimi, her şeyi bırakıp bir yılımı havaya savurmamı istiyorsun. Henrik Wanger ansızın güldü. Kariyerine gelince şu an için askıya alınmış olduğu konusunda sanırım hemfikir olabiliriz. Mikael'in buna verebileceği bir cevap yoktu. Hayatının bir senesini satın almak istiyorum. Bu bir iş. Hiç kimsenin teklif edemeyeceği bir maaş öneriyorum. Aylık 200 bin kron ödeyeceğim. Eğer bir yıl burada kalıp çalışırsan 2.4 milyon kron alacaksın. Mikael'in dili tutulmuştu. ''Ben hayalci değilim. Başarma şansının çok zayıf olduğunu biliyorum ama eğer bu muammayı çözersen sana bu paranın 2 katını ödeyeceğim. Yani 4.8 milyon kron. Bırak biraz cömert davranıp şuna düz hesap 5 milyon kron diyelim.'' Henrik Wanger geriye yaslandı ve başını bir yana eğdi. ''Paraları dünyanın neresinde olursa olsun istediğin banka hesabına yatırırım. Ya da istiyorsan bir çantada eline veririm. Bunu vergi dairesine bildirip bildirmemek sana bağlı.'' Bu akıl kârı değil," diye kekeledi Mikael. "Niçin?" dedi Wanger sakince. 80'in üzerindeyim. Akıl sağlığım da hala yerinde. İstediğim gibi harcayacağım bir servetim var. Hiç çocuğum yok. Üstelik bu paraları nefret ettiğim akrabalarıma miras bırakmak gibi bir niyetim de yok. Bir vasiyet hazırladım. Paralarımın önemli bir kısmını WWF'e bağışlıyorum. Bana yakın olan az sayıda insanda sıkı bir pay alacak. Anna bunlardan biri. Mikail başını salladı. Beni anlamaya çalış. Yaşlıyım ve çok geçmeden öleceğim. Bu dünyada istediğim tek bir şey var. 40 yıl boyunca bana eziyet eden sorunun cevabı. Bu cevabı alabileceğimi sanmıyorum ama son bir çabada bulunmak için yeterince servetim var. Bu servetin bir bölümünü bu amaç için harcamam. Niçin akıl dışı olsun ki? Bu benim Harriet'e borcum. Kendime olan borcum. Bir hiç için milyonlarca kron harcayacaksın. Yani şimdi yapmam gereken tek şey bu sözleşmeyi imzalamak ve bir yıl boyunca yan gelip yatmak. Öyle mi? Yan gelip yatmayacaksın. Aksine şimdiye kadar çalıştığından çok daha fazla çalışacaksın. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü sana bu dünyada her şeyden çok daha fazla istediğin ama parayla asla satın alamayacağın bir şeyi verebilirim. Bu ne ola ki? Erik Wenger gözlerini kıstı. Sana Hans Erik Wennerström'ü verebilirim. Onun bir dolandırıcı olduğunu kanıtlayabilirim. O, 35 yıl önce kariyerine benim yanımda başladı. Onun başına bir tepsi de sana sunabilirim. Bu sırrı çöz, o zaman mahkemede aldığın yenilgiyi yılın röportajına dönüştürebilirsin.